Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, yeni bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Bütün ekip arkadaşlarım adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldin. Sevgili dinleyiciler, Boğaziçi'nde, Rumeli yakasında yakın zamana kadar sadece dış duvarları kalmış olan ve yakın zamanda tamir edilerek otel olarak faaliyet göstermeye başlayan Çırağan Sarayı acı ve tatlı birçok hadiselere sahne olmuştu. Eski Çırağan Sarayı ilk kez Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından ahşap olarak yaptırılmıştı. Damat İbrahim Paşa, kayınpederi Sultan 3. Ahmet'i bu saraya davet eder, günlerce süren çırağan eğlenceleri yapılırdı. Çırağan adının bu şenliklerden dolayı saraya verildiği söylenir. Malum çırağan, çıralar demektir. Rivayete nazaran burada yapılan eğlencelerde kaplumbağaların sırtlarına mum çıralar konur, kaplumbağalar gezdikçe ortalık aydınlanır ve hoş bir manzara teşekkül edermiş. Rivayete nazaran işte bu eğlenceler burada yapıldığı için, bu bahçede yapıldığı için buraya Çırağan yani Çıralar Bahçesi ve Çırağan Sarayı adı verilmiş. Ne çare 1730 yılı Ekim ayının birinci pazar günü patlak veren Patrona Halil ihtilali neticesinde Sultan 3. Ahmet tahtını, sevgili veziri ve damadı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa da hayatını kaybetti. Ondan sonra bu Çırağan Sarayı eski günlerinin şaşasını kaybetti. Sultanların ikametine tahsis edildi. Zamanla saray Sultan 3. Selim'in kız kardeşi Beyhan Sultan tarafından yeniden yaptırıldı. Veya diyelim ki esaslı bir şekilde tadil ve ihya edildi. Sultan 3. Selim ince ruhlu bir şairdi. Bu saraya sık sık gelir, hem hemşiresini ziyaret eder, hem de burada istirahatte bulunurdu. Bu sarayın çok latif manzarası var, derdi Sultan 3. Selim. Sultan 2. Mahmut, 1836'da eski sarayı yıktırdı. Bazı istimlaklerle daha büyük, çok daha büyük bir saray yaptırmaya başladı. Malum o zamana kadar Topkapı Sarayı'nda oturan Osmanlı padişahları Topkapı Sarayı'nın rutubetli ve köhne havasından kurtulmak istiyorlardı. Saray esaslı bir şekilde eskimiş ve bir takım acı hatıraları da içinde barındırmaya başlamıştı. İşte bundan kurtulmak maksadıyla Sultan II. Mahmut Boğaz'da bir ikamet aradı. Fakat işte bu Çırağan Sarayı'nı yeniden yaptırmaya başladı. Fakat 30 Haziran 1839'da genç yaşta ölüverdi. Öyle olunca inşaatın bir kısmı tamamlanamadı. Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar sahil boyunca uzanan saraylardaki binalar 5 kısma ayrılıyordu. Merasim dairesi, mabeyin dairesi, daire-i hümayun, harem, velah daireleri, ayrıca müteferrik işler için daha birçok daireler vardı. Görülüyor ki sevgili dinleyiciler, bu Boğaz'ın iki tarafındaki saraylar tıpkı bu Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi sadece padişahın ikametine tahsis edilmiş yerler değildi. Koca imparatorluğun idaresi hep bu saraylardan yapılıyordu. Yani şöyle farz edin ki bugünkü Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis, Bakanlar Kurulu, çeşit çeşit bakanlıklar, Danıştay, Yargıtay hepsi işte bu büyük binalar topluluğunda toplanmıştı. Onun için bu sarayların büyüklüğünü ve ihtişamını biraz o gözle değerlendirmek lazım. Babası Sultan II. Mahmud'un vefatı üzerine tahta çıkan Sultan Abdülmecid, Çırağan Sarayı'nda oturur, bilhassa yaz aylarını burada geçirirdi. Sultan 5. Murat, Sultan 2. Abdülhamit ve Sultan 5. Mehmet Reşat hep bu sarayda dünyaya gelmişlerdi. Sultan Abdülmecid, zamanın icablarına göre daha uygun, daha kullanışlı, daha ferah ve daha konforlu bir saray yaptırmak istiyordu. Halbuki devlet hazinesi ferah değildi. Çünkü fazla para yoktu. Ancak imdada Kırım Harbi yetişti sevgili dinleyiciler. Kırım Harbi öncesinde İngiltere ile yapılan ittifak anlaşması neticesinde ve İngiliz hükümetinin Osmanlı hükümetine ahşap binalara para sarf etmek beyhudedir, israftır. Ev ve saray yapılacak olduğu takdirde kârgir olarak inşa edilmelidir teklifi, tavsiyesi üzerine temin edilen bir parayla Çırağan Sarayı yeniden inşa edildi. Ve böylece bu kadar para hem yurt içinde kaldı hem bu sarayın inşasında çalışan binlerce ailenin yüzü güldü. Eski Çırağan Sarayı'nın yıkılmasından önce sahne olduğu son ve pek mühim tarihi hadise 25 Eylül 1853 tarihine tesadüf eder sevgili dinleyiciler. Su katılmamış bir Türk düşmanı olan Rus Çarı 1. Nikola melun emeller peşindeydi ve Osmanlı hükümetiyle savaşmak için can atıyor, fırsat kolluyordu. İşte bu maksatla İstanbul'a fevkalade salahiyetlerle Prens Mençikov'u elçi gönderdi. Prens Mençikov Çar'dan aldığı talimatla akla hayale gelmeyen teklifler ileri sürüyordu. Bu arada Rus orduları Eflak ve Boğdan'a giriyor, bu da yetmiyormuş gibi Osmanlı Devleti'nde yaşayan bütün Ortodoksların kendi himayesine verilmesini istiyordu. Artık bu son damla bardağı taşırdı. Müslüman kamuoyunu çileden çıkarttı. Talebe-i Ulum yani medrese talebeleri savaş lehinde heyecanlı nümayişler yapıyor. Osmanlılığın namusunu, şerefini kurtaralım diye feryat ediyorlardı. Tabii halk ve hükümet de bundan etkilendi. İşte 25 Eylül 1853 tarihinde Mustafa Reşit Paşa'nın başkanlığında Çırağan Sarayı'nda 150'den fazla devlet adamıyla ulemayı da içine alan büyük bir meclis kuruldu ve durum tekrar ele alındı. Sonu gelmeyen devletler arası politik görüşmelere nihayet verilmesi ve harp halinin kabul edilmesi ittifakla kararlaştırıldı. Sadrazam memleket için hayırlı olsun, Allah zafer yazsın diyerek Çırağan Sarayı kararını padişaha arz etti. Padişah Sultan Abdülmecid meclisin kararını tasdik etti. Şumlu'da bulunan Osmanlı ordusu kumandanı Ömer Paşa'ya gönderildi. Ömer Paşa 4 Ekim'de Rus ordusu kumandanına bir ultimatum vererek Eflak ve Boğdan'ı yani bugünkü Romanya'yı en çok 15 gün içinde boşaltmasını istedi. Tabi ultimatoma ret cevabı verdi Rusya. Bunun üzerine Osmanlı-Rus harbi başlamış oldu. İşte bu harbin kararlaştırıldığı toplantı Çırağan Sarayı'nda yapılmıştı. Evet sevgili dinleyiciler, demiştik ya Sultan Abdülmecid bu ahşap binayı yıktırıp yeniden inşa etmek istiyordu. Ve 1855 yılında emir verdi. Padişahın emriyle bu ahşap saray yıkıldı. Zaten harap olmuştu. Fakat daha önce de söylediğimiz gibi maddi durum bu sarayın hemen yeni baştan inşa edilmesine imkan vermedi. Derken Sultan Abdülmecid 25 Haziran 1861'de genç yaşta vefat etti. O zaman burası adeta metruk bir halde bulunuyordu. Yerine Sultan Abdülmecid'in kardeşi Sultan Abdülaziz geçti. Ve büyük biraderim cennet mekan Sultan Abdülmecid Han, Çırağan Sahil Sarayı'nı yeniden bina eylemeyi çok arzu ederdi. Kısmet değilmiş dedi ve büyük biraderinin ikmalini başaramadığı sarayı tamamlamaya karar verdi. Planlarını o zamanların meşhur mimarı Serkis Efendi'ye hazırlattı. İnşaat 1871 yılında sona erdi. Sarayın bu halini, bu yapıldığı halini bilenler iç süslemelerini anlata anlata bitiremezler. Müştemilat dışı 3 daireden müteşekkil sarayın hünkâr dairesi Boğaziçi tarafında. Duvarları somaki mermerlerle süslenmişti. Salonlarında fevkalade güzel mermer sütunlar vardı. Tavanları tahta ve nakış işlemeciliğinin en nefis numunelerini teşkil ederdi. Sultan Aziz Avrupa'dan meşhur ustalar getirterek tezyinatın bir kısmını onlara yaptırtmıştı. Daireler de ona göre döşenmişti. Yüz binlerce altın lira harcanmıştı ama değmişti. Yeni Çırağan Sarayı gerek iç ve gerekse dış mimarisi bakımından 19. asrın en ince ve en güzel numunesini veriyordu. İstanbul'u ziyaret eden yabancılar Boğaziçi'ni bir inci gibi süslemiş diyorlardı. Gerçekten de öyleydi. Bu sarayın Avrupa'da da bir eşi yoktu sevgili dinleyiciler. Öyle ki Sultan Abdülaziz Avrupa seyahatinden döndükten sonra bir süre bu sarayda oturdu. Sultan Abdülaziz'in yerine geçen yeğeni Sultan 5. Murat malum 93 gün saltanat sürdü. Şair demiş ya 93'te 93 gün padişahı mülk olup göçtü uzletgahına Sultan Murad-ı Namurat. İşte 1293 senesine tesadüf eden 1876'da 93 gün saltanat sürmüştü. Daha sonra 31 Ağustos 1876'da hal edildi, tahttan indirildi ve kendisine Çırağan Sarayı tahsis oldu sevgili dinleyiciler. Talihsiz hükümdar geri kalan 28 yıllık ömrünü burada sıkı bir kontrol altında geçirdi. 29 Ağustos 1904 Pazartesi günü vefat etti. Fikir ve siyaset hayatının meşhur ve renkli simalarından birisidir Ali Suavi. İşte bu Ali Suavi, sarıklı ihtilalci, Sultan II. Abdülhamit'i tahttan indirmek ve memleketi daha iyi idare edeceğini zannettiği Sultan 5. Murad'ı tekrar tahta çıkarmak için 20 Mayıs 1878'de cüretli bir teşebbüse geçmişti. İstanbul'da bulunan Balkan muhacirlerinden müteşekkil bir kalabalıkla Çırağan Sarayı'nı bastı. Elinde tabanca içeriye kadar girmeyi başardı. Merdivenleri ikişer üçer çıkarak eski padişah Sultan 5. Murad'ın yanına kadar vardı. Ayaklarına kapandı. "Aman efendim, sana biat etmeye geldik. Gel bizi Moskovların elinden kurtar," diye haykırdı. Sultan Murat mütereddittti. Sordu, "Biraderi ne yaptınız?" "Ali Suavi, ona henüz bir şey yapmadık. Önce size biat edeceğiz, sonra onu tahttan indireceğiz," cevabını verdi. Bunun üzerine Sultan Murat da tereddüdün yerini telaş ve korku aldı. Neyse, hadiseyi haber alan Beşiktaş muhafızı meşhur 7-8 Hasan Paşa koşup geldi. Ali Suavi'nin başına sopayla vurarak cansız yere serdi. Onunla beraber gelenleri de darmadağın etti. Evet, Ali Suavi hadisesi üzerinden yıllar gelip geçti. 31 Mart vakasından sonra 27 Nisan 1909 Salı günü Sultan II. Abdülhamit tahtından indirildi. Kendisine halini, yani tahttan indirildiğini tebliğ etmek üzere Yıldız Sarayı'na Ayan üyelerinden Arif Hikmet Paşa, Ermeni Katolik Cemaatinden Aram Efendi, Dıraç Milletvekili Arnavut Esat Toptani ve Selanik Milletvekili Yahudi Emanuel Karasu bir heyet teşkil ettiler, parlamento heyeti, ve Sultan II. Abdülhamit'e bu tahttan indirildiğini tebliğe gittiler. Sultan II. Abdülhamit zaten bu heyetten dolayı çok üzüldü. Kendisine hiç mi bir Türk bulamadılar gönderecek diye. Neyse, bu heyete 31 Mart hadisesini kastederek, "Bu işi ben yapmadım. sebep olanları millet arasın bulsun dedi. Ben milletimin iyiliği için çalıştım dedi. Hepsi mahvoldu dedi. Hepsinin üzerine sünger çekildi dedi. Kaderim böyleymiş. Yalnız bir ricam var. O da hayatımın çırağın sarayında muhafaza edilmesidir. Ben orada hasta kardeşimi bunca sene muhafaza ettim. Yarın bahçeden çoluk çocuğumla oraya giderim. Zaten ben yorulmuştum. Hiçbir şey istemem ve hiçbir şeye karışmam. Milletten bunu rica ederim dedi. Neyse heyet gitti ve yıldızdaki eşyalar başka bir saraya taşınmak üzere hazırlıklar yapılırken Sultan Hamid, Mabey'in başkatibi Ali Cevat Bey'i çağırdı ve ona şu talimatı verdi. Ben dedi, Çırağan Sarayı'nda ikameti arzu ediyorum. Bunu şimdi gelen heyete de söyledim ve eşyalarımı da hazırlıyorum. Yarın sabah erkenden oraya naklederim. Son bir hizmet olmak üzere oraya git, Sadrazam Tevfik Paşa'yı gör, bu işe bir karar versinler, cevabını bekliyorum. Ancak Sultan II. Abdülhamit'in bütün mukavemeti boşa gitti sevgili dinleyiciler. Onu tahttan indirenler kararlarını vermişlerdi. Mahlu Hakan Osmanlı Devleti'nin baş yerinde oturmayacaktı. Bu kararlarını önceden Tevfik Paşa'ya bildirmeye dahi gerek görmediler. Malum Sultan II. Abdülhamit buradan saraydan alınarak Selanik'e götürüldü ve senelerce orada Alatini Köşkü'nde kaldı. Balkan Harbi üzerine Selanik düşünce tekrar İstanbul'a getirildi ama bu sefer yine Çırağan Sarayı'nda değil, Beylerbeyi Sarayı'na getirildi. Orada ikamete mecbur edildi. Ancak bunun tabii bir sebebi vardı. Çünkü artık Çırağan Sarayı yoktu. Evet, 2. Meşrutiyet ihtilalcilerinin Sultan Abdülhamit'i neden Çırağan Sarayı'nda oturtmak istememelerinin sebeplerinden bir tanesi sonradan anlaşıldı. Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey, Çırağan Sarayı'nı parlamento binası olarak kullanmak istiyordu. Fakat hükümet üyeleri onun gibi düşünmüyorlardı. Bu hususta henüz bir karar da alınmış değildi. Sultan Reşat da kararsızdı. Yalnız tabii Sultan Reşat, parlamentoyu ve onun ileri gelenleriyle iyi geçinmek istiyordu. Ahmet Rıza Bey gazetelere bir beyanatta bulundu ve Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından Milli Meclis'e ihsan edildiğini söyledi. Bu surette iş oldu bittiye getirildi, emri vaki oldu. Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın ikinci içtima devresi 15 Kasım 1909'da Çırağan Sarayı'nda açıldı ve bu münasebetle bir merasim yapıldı. Mebuslar böyle bir binada vazife yapacakları için birbirlerini tebrik ediyorlardı. Ahmet Rıza Bey, bu tahsis millet için hayırlı oldu diyordu. Böylece 1910 yılı Ocak ayının, o günkü ismiyle Kanun Sani ayının 19. Çarşamba gününe gelindi. İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında ve Beşiktaş taraflarında büyük bir yangın koptu. Alevler göklere yükseliyordu. Halk bağırışarak o tarafa koşuyordu. Meclis-i Mebusan yanıyor sesleri bir uğultu halinde İstanbul'un sokaklarını dolduruyordu. Evet, parlamento binası olarak kullanılan Çırağan Sarayı yanıyordu. Olacağı buydu. Sadrazam Hakkı Paşa yangını haber alır almaz Mahmut Şevket Paşa'ya bildirdi. Paşa da derhal oraya koştu. Fakat gayretler boşa çıktı. Büyük Allah'ım, söndür bu afeti diye feryat edenler ve ağlayanlar vardı. Ahmet Rıza Bey yangını Amerikan Büyükelçiliğinde bulunduğu sırada öğrendi. Eyvah dedi. Millet ne talihsizmiş diye sızlanmaya başladı. Malum Ahmet Rıza Bey Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın reisiydi. Acaba devrim padişahı Sultan Mehmet Reşat bu yangın felaketini nasıl karşılamıştı? Bunu da Mabey'in başkatibi Halit Ziya Uşaklıgil hatıralarında anlatıyor. Padişah diyor, Babali yangınına çok üzülmüş görünmüştü. Bunu hem yıkım hem de devletin satvetini haleldar edecek bir facia olarak telakki etmişti. Fakat İstanbul'un iftihar kaynaklarından biri olan ve saraylar içinde de zinet itibariyle, sanat itibariyle hepsine üstünlüğünde şüphe edilmeyen Çırağan Sarayı yangınını vukuunu zaten beklenen bir hadise kabilinden telakki etmişti padişah. Onun için fazla bir teessür göstermedi. Sultan Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmıştı ve buraya düşkündü. Ancak Sultan Abdülaziz, yani padişahın amcası Sultan Abdülaziz, Çırağan Sarayı'nı inşa ettiği için Sultan Reşat'ın Çırağan Sarayı'na karşı bir soğukluğu vardı. Yani amcasının inşa ettirdiği saraya karşı soğukluğu vardı. Ve o daha ziyade Dolmabahçe Sarayı'nı tercih ederdi. Belki de bunun için Ahmet Rıza Bey'in talebi üzerine Çırağan Sarayı'nın bu Mebusan Meclisi'nin tahsisi meselesi çıkınca padişah bu oldu bittiği kabul etti. Evet, saray neden yandı? Saray hala sebebi meçhul bir yangınla yandı. Bu bir suikast eseri olabilirdi veya sadece bir elektrik kontağıydı. Her neyse, bu saray cayır cayır yandı gitti. Ve bütün söndürme çabalarına rağmen o canım saray birkaç saat içinde ve seyredenlerin gözyaşları arasında yanıp gitti. Böylece Avrupalıların Boğaziçi'nin incisi, inci gerdanlığı dedikleri bu güzelim saray yıllarca bir yangın yeri, bir metruk bir harabe halinde kaldı. Ancak bundan birkaç sene önce olabildiğince aslına uygun şekilde tamir edildi ve otel haline dönüştürüldü. Yanına da pek kendisiyle benzerliği olmayan ucube bir ilave yapıldı. Böylece bir otel, kumarhane açılmış oldu. Nereden nereye? Osmanlı padişahlarının haşmetli sarayı meclise tahsis edildi. Elektrik kontağından yandı. Hiç koskoca güzelim saray meclis binası olur mu? Gündelik devamlı hareket halinde olan bir bina çünkü meclis binası. Neyse, olacağı zaten belliydi. Saray yandı. Şimdi de bu haşmetli, zarif, saltanatlı saray kumarhane ve turistik otel olarak faaliyet göstermektedir. Neyse, buna da şükür. Hiç yoktan bu daha iyidir. Sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınaraltı programının daha sonuna geldik. Hepinize veda eder ve sevgi ve saygıyla selamlarken haftaya tekrar yeni bir programda buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.